Ayrım 11.
Sayfa 127. Bu yaşlı adama neşeli desek tam manasıyla neşeli değil, zeki, malumatlı, şair desek yine tam olarak bunların hiçbiri değildi. Biçarenin her şeyi boyu gibi yarımdı. Fakat insana daima bilinmez bir şeyler vaat eden ve bekleten bir hali vardı ki onunla geçmiş saatlerin doluluğuna ve süratine sonradan adeta hayret ederdiniz. Öyle sanıyorum ki onunla şimdi karşılaşmak mümkün olsa beni aynı heyecanlarla önüne katıp sürükleyecek ve 50 yaşımın artık fazla esrar ve büyüsü kalmamış dünyasında bana bir şeyler bekletmeye muvaffak olacaktı. Misafirliğimin ikinci haftasındaydı. Bir gece yarısı başucumdaki şamdanı henüz söndürmüştüm ki evin sessizliği içinde garip bir hareket uyandı. Flora bahçede durmadan havlıyor, oda kapıları açılıp kapanıyordu, aşağı sofadan iri iri konuşma sesleri geliyordu. Bazı geceler şehir dışında tütün kaçakçılarıyla kolcular arasında çarpışmalar olur, ertesi gün bir iki kişinin öldüğü yahut yaralandığı öğrenilirdi. İlk aklıma gelen şey Selim Bey'e kasaba hastanesine götürülemeyecek kadar ağır bir yaralı getirmeleri oldu. Fakat gariptir ki aşağıdaki gürültüde kadınların sesi erkeklerinkinden fazla çıkıyordu. Biraz sonra kalabalık ağır ağır yukarıya sofaya çıktı ve münakaşa Rumca olarak orada devam etti. Ne söylediklerini tabii anlamıyordum. Fakat Selim Bey çok hiddetli, büyük abla heyecandan yarı boğulmuş bir haldeydi. Daha tuhafı, bu münakaşaya hizmetçi de iştirak ediyor. Selim Bey ara sıra sopa diye bağırdığı halde aldırış etmiyordu. Bu arada kulağıma yabancı olmayan bir ses, Afife'nin sesi geldi ve derhal işi anladım. Zavallı küçük abla bu defa da İzmir'de dikiş tutturamamış ve kim bilir ne vakalar üzerine yangından kaçar gibi gece yarısı Milas'a dar düşmüştü. Doğrusunu söylemek lazım gelirse o saatte kendi vaziyetim bu bedbaht genç kadınınkinden daha ziyade düşündüm. Yattığım oda herhalde onundu. Şimdilik ona başka bir yatacak yer de bulsalar ki böyle yapacaklarına şüphe yoktu. Genç bir adamın böyle davalı bir kadınla bir evde kalması tuhaf olacaktı. Herhalde yarından tezi yok. Selim Bey'e vaziyeti anlatmalı ve bir araba getirterek kilise mahallesindeki pansiyonuma taşınmalıydım. Dava herhalde tahmin ettiğimden daha büyük olacaktı. Münakaşa bir saatten fazla sürdü. Selim Bey sustu mu büyük abla alıyor, o da sözü bitirince hizmetçiye sıra geliyordu. Bazen de hep birazdan konuşmaya başlıyorlar ve o zaman gürültü büsbütün artıyordu. Afife'ye gelince o herhalde pek konuşacak vaziyette olmamalıydı. Ara sıra hepsinden yavaş bir sesle başlıyor fakat sonra birdenbire hıçkırarak susuyordu. Bir aralık gürültü birdenbire durmuştu. Bir ayak sesi sofanın yanındaki küçük koridora girerek ağır ağır kapıma yaklaştı. 15-20 saniye kadar durduktan sonra yine aynı ihtiyatla geri döndü. Aralarında bir yabancı bulunduğunu ancak o zaman hatırlamışlardı ki herhalde bunu unutuşta meselenin vehametinden başka bir şeye delalet edemezdi. Sofadaki münakaşa o zamandan sonra bir fısıltı şeklini aldı ve bir zaman sonra ev eski sükunetine döndü. Ertesi sabah Selim Bey ile büyük abla bir arada odama geldiler. Çehrelerindeki yorgunluktan fena bir gece geçirdikleri anlaşılıyordu. İkisinde de bana karşı bir sıkılma alameti sezerek vaziyeti kurtarmaya çalıştım. Fakat bir şey duymamış ve duyduğum kadarı üzerinde de hiçbir şey düşünmemiş gibi bir ses ve tavırla. Onu soracaktım dedim. Gece bir aralık konuşma sesleri işitmiştim. Rumca olduğu için tabii anlayamadım. Yalnız bunlardan birini Afife Hanım'ın sesine benzettim. Selim Bey. Evet, gece yarısı birdenbire küçük abla geldi dedi. Oyunumu daha ileri götürmeye teşebbüs ederek. Gece yarısına kaldığına göre bir araba kazası filan olmamış ya inşallah dedim. Büyük abla makul bir izah tarzı yakaladığına memnun söze atıldı. Evet, araba çok fena. Hayvanlar nasıl diyeceğim çok deli. Dağda ayak ile yürüdüler çok. Hasta oldular hepsi. Selim Bey kız kardeşin zayıf Türkçesiyle kıvırmaya çalıştığı bu yalana kızdı ve Rumca olarak yavaş yavaş azarladı. Sonra benden af diler gibi bir tavırla. ''Yabancımız değilsiniz dedi. Siz de bir kardeşimizsiniz. Size yalan söylemek Şimi'yi vefaya muvafık olmadığını anlattım büyük ablaya. Bir aile itilafımız var. Bir vaka üzerine Afife bize telgraf bile çekmeden yola çıkmaya mecbur olmuş. Bereket versin bir bildiğe tesadüf etmiş. Aydın'dan dün gece sabaha karşı hareket etmişler ve bu akşam mutlaka buraya yetişmek istemişler. Yoksa araba kazası falan olduğu yok. Zavallı Selim Bey benim rastgele bir yalanla aldatılmamı Şime-i Vefa'ya uygun bulmamıştı. Fakat daha ilerisine gitmekte ailenin aynı derecede kuvvetli olan sır saklamak Şime'sine uyacak şey değildi. Onun için küçük ablayı telgraf bile çekmeyi akıl edemeyecek bir perişanlık içinde buraya atan hakiki sebebi ondan sonra ne kimse bana anlattı ne ben sordum. Konuşmamızın sonuna doğru kendimi çok iyi bulduğumu ve artık kilise mahallesine dönmek istediğimi söylediğim zaman Selim Bey aynı aile büyüğü otoritesiyle beni bir kere daha haşladı ve cesaretimi kıran bir sesle ''Zamanı gelince onu ben size haber veririm.'' dedi. 13. Afife o gün akşama doğru odama uğradı ve karyolanın ayak ucunda durarak hatrımı sordu. Çehresi dinlenmiş görünüyordu. Geceki krizden sonra uzun uzun yıkandığı, cildindeki kızıltılardan ve küçük küçük örgülerle örülmüş ıslak saçlarından belliydi. Öğleden sonra hemen hiç yanıma gelmemiş olan büyük abla onu bir bebek gibi dizlerinin arasına oturtmuş ve saatlerce bu örgülerle uğraşarak onu teselli etmiş olacaktı. Odaya girdiği zaman gözlerindeki parlaklık, sesindeki neşe beni adeta şaşırtmıştı ki onun istediği de galiba buydu. İhtimal kapıdan girmeden evvel sofadaki endam aynasında kendine bakmış ve bunun bir provasını yapmıştı. Bununla beraber ben de yattığım yerde ondan daha az aktör değildim. Sabahleyin Selim Bey ile büyük ablaya oynadığım küçük oyunu bir kere de ona tekrarladım ve kendi derdimden başka bir şey düşünecek halde değilmişim gibi bir vaziyet aldım. İki eliyle karyolamın ayak ucundaki demirleri tutarak duruşundan hemen gideceği anlaşılıyordu. Fakat benim münhasıran ayağımdan şikayet ettiğimi görünce fikrini değiştirdi. Ağır ağır pencereye doğru yürüyerek her zaman ablasının oturduğu koltuğa oturdu. Uğradığım kaza onun için henüz aktüalitesini kaybetmemişti. Dağda nasıl düştüğümü, ilk geceyi çadırda nasıl geçirdiğimi ve kendimi ameleon başısına nasıl tedavi ettirdiğime dair olan tafsilatı evvel hakiki bir alaka ile dinliyordu. Fakat biraz sonra bakışları dalgınlaşmaya, tavırlarına bir gevşeklik gelmeye başladı. Yüzü adeta göz göre göre zayıflıyor, alnında dudaklarının kenarında kırışıklıklar, göz kapakları etrafında mor halkalar beliriyordu. Hatta saç örgülerinin birinde beyaz teller parlamaya başlamıştı. Böyle bir şey maddeten imkansız olmasa bu saçların gözümün önünde ağardığına inanacaktım. Ara sıra bir uykudan uyanır gibi silkinip doğruluyor. Son kelimeleri tekrar ederek yahut sualler sorarak beni dinlediğini ispata çalışıyordu. Nihayet gittikçe artan bu dalgınlıklarla başa çıkmak mümkün olamayacağını kendi anlayınca ayağa kalktı. Gözleri yine odaya girdiği zamanki gibi parlak, komedinin üstündeki romanları karıştırdı. Bunlardan birini götürüp okumak arzusu göstermesi üzerine ona Rafael'i tavsiye ettim. Fakat derhal pişman olduğum için kitabı uzatmamla geri çekmem biri oldu. Bereket versin, bunu kendisinin de gözü tutmamıştı. Belki büyüklüğü yahut da yapraklarının kirliliği için. Onun yerine şimdi adını hatırlamadığım kırmızı ciltli bir ufak romanı aldı ve odadan çıktı. Günler geçmeye başlamıştı. Kriz herhalde için için devam ediyor olacaktı. Fakat evin havasında bunu gösterecek en küçük bir alamet ve iz kalmamıştı. Son günlerde Girit'ten gelen bazı fena haberler Selim Bey'in aktüalitesinde birinci safı işgal ediyordu. Doktor şahsi bir kaygısı, zihninin bir köşesinde kendisini rahatsız eden bir meselesi olmayanlara mahsus bir heyecanla bu haberleri tefsir ve münakaşa ediyor, hükümete ateş püskürüyordu. Öte yandan büyük abla da aynı inhisar ile kendini kış hazırlıklarına vermişti. Rum köylüleri gibi başı siyah bir bezli kundaklı, eteklerinin uçları kuşağına sokulmuş, çıplak kol ve ayakları ile soğuklardan havuç gibi kırmızı, mütemadiyen evden bahçeye, bahçeden eve girip çıkarak soba borularını temizletiyor, asma yaprağı ve zeytin salamurası basıyor, ağaçlardaki son yemişleri toplatarak üvez hevenkleri bağlatıyor, tahta kerevetlere serilmiş tülbentler üzerinde erişteler, domates ezmeleri, bizim cevizli sucuğa benzeyen mustalivra diye bir nevi üzüm pelteleri kurutuyordu. Büyük davalarda evin esaslı erkanından biri salahiyetiyle aile meclisine giren ve efendisinin sopa diye tehdit etmesine aldırmayarak bağıra bağıra rey ve fikrini söyleyen Mina, Emine yine o gündelik hayattaki ehemmiyetsiz hizmetçi mevkiine inmişti. Afife'ye gelince o da bu birkaç gün içinde hayli kendini toplamıştı. Yalnız geçirdiği fırtınadan kalma bir hafif şaşkınlığı, dalgalı bir denizde uzun müddet sallandıktan sonra karaya çıkanların sendelemelerine benzer bir şey vardı ki bu nedense bir türlü geçmiyordu. Öteden beri çocukların bir zaafına dikkat etmişimdir. Onlar kendilerinden nihayet 2-3 yaş farklı bazı çocuklar karşısında garip bir hayranlığa kapılırlar ve bu çocukların otoritelerini hakiki büyüklerinkinden daha kolaylıkla kabul ederler. Küçük ablanın benim üzerimde bu neviden bir tesiri olmuştu. İlk davet gecesinden beri ben de ona karşı lüzumundan fazla bir ehemmiyet veriş ve konuşurken kelimelerimi şaşıracak derecede bir çekinme hissi vardı. Nihayet Selim Bey ile büyük ablanın kardeşi olmasından ileri gelen ağırlık ve durgunluğu bana esrarengiz bir büyüklük alameti gibi görünüyor ve bütün cesaretimi kırıyordu. Bunda belki yeni erkek olmuş çocuklarda bir nevi hastalık olan istihfaf edilmek, güzel ve yüksek bir kadına gülünç görünmek korkusunun da bir rolü vardır. Bunun için Afife ile aramızda Selim Bey, büyük abla ve kaymakamla olduğu tarzda bir arkadaşlık meydana gelmesine imkan tasavvur edemiyor, uzun müddet baş başa oturmak mecburiyeti hasıl olursa hususi bir mektep gezintisinde müdürüyle konuşan bir mektep çocuğu gibi dilsiz ve ahmak kalmaktan korkuyordum. Nihayet çocuk desen çocuğa, büyük desen büyüğe benzemeyen ikisi arası bir acayip mahluk karşısında onun da vaziyetini ve sözlerini ayar etmesi kolay değildi. Odama her uğrayışında daima ayağımın nasıl olduğunu sorar sormaz gidecekmiş gibi bir tavırla ellerini karyolanın demirlerine dayayıp durması belki de bundan ileri geliyordu. Fakat ikimiz de konuşacak bir mevzu bulmaya teşebbüs etmediğimiz halde adeta kendiliğinden gelir gibi bir söz açıyor. O hemen hemen farkında olmadan ilk vaziyetini değiştirerek odanın içinde dolaşıyor, ablasının koltuğuna oturuyor ve kalıyordu. Hem o kadar ki bazı ziyaretlerinde güneş onu bu koltuğu biraz kenara çekmeye mecbur edecek kadar kuvvetli olduğu halde yanımdan ayrıldığı vakit ortalık kararmış, lambalar yanmış bulunuyordu. Büyük ablanın büyük bir sırlı küp içine sonbahar meyveleriyle kurduğu tükenmez şerbeti gibi hiç tadını ve kokusunu kaybetmeyen klasik bir mevzumuz kaymakamın bana, benim ona verdiğim romanlar üzerinde yaptığımız konuşmalardı. Bizim zamanımızda tenkit modası henüz başlamamıştı. Okuduğumuz masalı olduğu gibi kabul ederek hoşumuza giden taraflarını birbirimize tekrar ederdik. Afife konuşkanlık itibariyle kardeşlerinin ikisinden de çok farklıydı. Söze başladığı zaman fikirler ve kelimeler ona kolaylıkla geliyor ve rastgele bir mevzu üzerinde oradan oraya atlayarak uzun uzun konuşuyordu. Söylediklerini başka bir ağızdan işitsem bilmem nasıl bulacaktım. Tahsil ve fikir seviyem ne de olsa onunkinden yüksek bulunduğu için ihtimal ki bir hayli basit. Fakat dediğim gibi onun benden farklı olan yaşından, evli ve çocuklu kadın vaziyetinden ve belki bir parça da Skalavaki ailesinin sakin vakalarından ileri gelen, otoritesini evvelden kabul ettiğim için her kelimesini adeta hayranlıkla karşılıyordum. Alışkanlık neticesi olarak da oradaki sükutlardan da korkmamaya başlamıştım. Ablası gibi onun da her boş kaldıkça cebinden çıkarıp devam ettiği bir danteli vardı. Bir gün bunun ne olacağını sordum. Hiç dedi, bir yaka. Sizin için mi? Hayır, küçük için. İzmir'e gidecek. Sesinde ve tavrında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen bir gaf yaptığımı zannederek kulaklarıma kadar kızardım. Onun başını güneşe çevirerek, danteli üzerine eğerek, sükut ettiği zamanlarda ben de kitabımı açarak okumaya başlıyordum. Fakat pek az sonra gözlerim gayri ihtiyari satırlardan ayrılıyor ve ilk hareketi üzerine hemen kaçmaya hazır bir vaziyette yüzünü dikiliyordu. Küçük ablanın çehresine dikkatli bakmak için bundan iyi fırsat olamazdı. Onun profili herhalde karşıdan bakıldığı zamanki çehresinden çok başka türlü güzeldi. Pencereden gelen ufki ışık benim tarafımdaki yanağı gölgede bırakmasına mukabil, bu profilin kenarını, alnın üst kısmında saçların sarı kuş tüyleri hafifliğiyle bitmeye başladığı noktadan boyun çukuruna kadar olan kısmı adeta bir resim kalemi niteliği ve temizliğiyle çiziyor, ince kanatlı düz grek burnunu kemiklerin iskeleti seçilecek kadar şeffaflaştırıyordu. Çocuk ahlakı pek öyle rivayet edildiği kadar sağlam bir şey değildir. Bu dakikalarda küçük abla hakkındaki düşüncelerim, ablaların küçük büyük herhangi bir nevi için düşünülecek ve hele zavallı Selim Bey'in ikide bir de tekrar ettiği zavallı Şime-i vefasının ne manasına ne ahengine yakışacak şeylerden değildi. Muhakemelerim aşağı yukarı hemen daima şu silsileyi takip ediyordu. Afife eğriydi. Çocuğu vardı. Bu çocuk herhalde zembille gökten inmemişti. Demek ki küçük ablanın Varvar Dudu'nun duvardaki mumlu Meryem tasvirine benzeyen usluluğuna inanmamalıydı. 4 senelik evlilik hayatında kim bilir kaç defa böyle grup zamanlarında kocasıyla yalnız odalarda kapanıp kalmıştı. Ve aralarında neler neler geçmişti. Işık bu dakikalarda da onun profilinde yine bu çizgileri çiziyor, yağ ve yaldız parıltılarına benzeyen cilalarla biraz da cildin beri taraflarına yayılıyordu. İnce burun kanatları yine böyle pembe ve şeffaftı. Kapalı gibi görünen kirpiklerin ucunda yine böyle damladan küçük bir ziya sızıltısı, dudağının lal gibi kızarmış sivrisinde ve üst dişinin ucunda 2 başka parlak damla. O dakikalardaki kanaatime göre Rıfkı Bey'in velev ki bir akşam bu genç kadından uzak yaşamaya katlanması Allah'ın en akıl ermez sırlarından biriydi. Bununla beraber Rıfkı Bey'in yalnız odasındaki bir fotoğrafından yarım yamalak tanıdığım kara Alman bıyıklı, ortasından ayrılmış kıvırcık saçlı çehresi çok geçmeden aramızdan kayboluyor ve Afife ile halvetimizde baş başa kalıyorduk. Yalnız bir akşam onun yüzünde dolaşan görünmez bir böcekten rahatsız olmuş gibi ani bir silkinişle başını kaldırması üzerine o kadar fena yakalandım ve rezil oldum ki bir daha ne vaziyette olursa olsun çehresine bu kadar dikkatle gözlerimi dikmeye cesaret edemedim. Kaymakam yine gün aşırı beni yoklamakta devam ediyor ve bu ziyaretlerinde Afife'yi yanımda bulursa fevkalade hoşlanıyordu. Bir defasında kendini tutamayarak "Bayılıyorum şu Giritlilerin medeniliğine billahi" demişti. Ne iyi etmişler de şu kaç göz belasını hiç olmazsa aile arasından def etmişler. Bak ne güzel kardeş kardeş oturuyorsunuz. İnsanın gözü gönlü açılıyor vallahi lazim. Sabahtan akşama kadar sakal bıyık görmekten midesi bulanıyor insanın. Afife'nin de kaymakama karşı garip bir sempatisi vardı. Onu ne zaman görse çehresi derhal çocuklaşıyor, dili açılıyor ve her söylediğine gülüyordu. O kadar ki adamcağız bazen mesela Fuzuli'den okuduğu bir beyitteki hüznü yana yakıla bize anlatmaya çalışırken onun güldüğünü fark ediyor ve komik bir hiddetle "Kızım bunda gülünecek ne var?" diye bağırıyordu. Bir gün bilmiyorum hangi romandaki hasta bir kızın ölürken sevdiği adama söylediği son lakırtıları anlatıyordu. Adamcağız o kadar coşmuştu ki gözleri yaşarıyor ve kelimeleri adeta romandaki kızın sesiyle tekrar ediyordu. Arkasında oturan Afife'nin hafif bir kahkahayı tutamadığını işitince fena halde çarpıldı ve hain bir alayla. Bu skalavakilerin namaza durmuş gibi ciddi yüzlerini güldürmek, mintara fillah, yalnız bize nasip olmuş bir imtiyazdır dedi. Nitekim birader bey de ayda yılda bir ancak şöyle bir dudak ucu ile bize tebessüme tenezzül buyururlar. Halbuki zavallı küçük abla bu işte tamamıyla susuzdu. Onun kahkahası sakallı bir küçük ihtiyarın kendini hasta bir kız yerine koyarak onun sesiyle ve gözyaşlarıyla konuşmasındaki tuhaflıktan ileri gelen bir şeydi. Bununla beraber Afife'yi güldürmek kaymakamın kendisinin de çok hoşuna gidiyor ve adamcağız bunun için işi bazen paskallığa kadar götürüyordu. Kaymakamın bir yabancı olarak ara sıra aramıza girmesi Afife ile mahremiyetimizi azaltacağı yerde bilakis artırıyor gibiydi. Bir kere onun bulunduğu yerde hava birdenbire değişiyor, konuşma sıkıntısı denen şey ortadan kalkıyordu. İkincisi de onun açtığı çığırlar üstüne kolayca yürüyor, yalnızlıktan birbirimize bulup söyleyemeyeceğimiz şeyleri söylüyorduk. Sonra bu saatlerde küçük ablanın bana karşı olan üstünlük iddiası ortadan kalkıyordu ve bir zaman için adeta akran ve arkadaşları oluyorduk. Nihayet Afife'nin gülmesi onu kendi lehine çok başkalaştıran bir şeydi. Diyebilirim ki bu genç ve güzel kadının hissedip de neden ileri geldiğini tayin edemediğim büyük eksiğini bu ihtiyardan bana keşfettirmişti. Kaymakamın küçük ablayı ara sıra hafifçe iğnelemek için daha başka marifetleri de oluyordu. Konuşmalarımız çok kere kitaplar üstünde olduğuna göre kaymakam bazen bir kadınla bir erkek arasında geçmiş bir aşk macerasını yalancı bir hüzün ve ciddiyetle anlatırken münasebetsiz tafsilata girişir, hatta bir kısmını da kendinden uydururdu. Bunları dinlerken Afife'nin dudağındaki gülümseme kaybolur, yüzünün rengi değişir, alt dudağını hafifçe ısırarak başını elinde bir işi varsa ona yoksa başka tarafa çevirirdi. Ben de utanıyor, başımı önüme eğiyor gibi yapmakla beraber göz kuyruğu ile ona bakmaktan ve zavallının ıstırabından acayip bir zevk duymaktan kendimi alamıyordum. Bu oyun biraz devam ettikten sonra kaymakam bu sefer de yalancı bir hayretle gözlerini açar. "Niye gülümsüyorsunuz ya?" derdi. "Gülsenize. Nedir bu ciddiyet?" "Ha, şimdi anladım. Pardon kızım, pardon." Kadın meclisinde olduğumu unutarak biraz perde bürünane konuştum galiba. "Kusura bakmayın. Ben artık ihtiyar adamım. Bazen nerede olduğumu unutuveriyorum."